Ayrım 31.
Ama ben onlardan hiçbir şey istemiyorum Nikola. Canımı sıktın. Doktora hemen bir adam gönderip görüşmek istediğini bildirdi. Cevap geldi. Doktor onu evinde bekliyordu. İki adam ve doktorun karısı yerlerinde oturunca Arif konuştu. Doktorcuğum, kardeşime sizinle drama meselesini konuşması için vekalet vermiş değilim. Ondan sadece kızınızı istemesini rica etmiştim. Şimdi bunu ben yapıyorum. Başka bir şey istemiyorum. İşte bir insan olan doktor duygulandı, teşekkür etti. Ne karısının ne de kendisinin çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmeye hakları olmadığını söyledi. Kızı hakkını ise ona alacaktı. Karısı ekledi. Allah korusun, hiçbir şekilde çocuğumuza haksızlık edemeyiz. Bizim memlekette kızların erkeklerden daha çok mal alması adettir. Biz de öyle yapacağız. Kız kardeşinin evinin yanındaki bahçeli büyük evde ilk oturacak kişiler inşallah siz olacaksınız. Argos'taki zeytinliğe gelince ona, Aris, rica ederim dedi. Duymak istemiyorum. Elinde tepsi kalyopi içeri girdi. Her birinin önüne bir bardak mastika, bir fincan kahve, bir tabak tatlı koydu. Utangaçlıktan yanakları kızarmış, daha da güzelleşmişti. Aris bardağını alıp ayağa kalktı. Kızın tatlı gözlerine bakarak, hayırlı olsun dedi, mutluluğumuza. Kızın babası da ayakta durup bardağını kaldırdı. Hayırlı olsun sevgili kızımız, Allah çocuklarına uzun ömür ve mutluluk versin. Karısı amin diyerek istavroz çıkardı. Aris düğünü ne zaman yapmak istediklerini sorunca kız kalkıp dışarı çıktı. Karara vardılar. Ayın 26'sında seçimler vardı. 28'inde de düğün yapılacaktı. Aris, ah bugün yapılıverseydi diye düşündü. Karşısında asılı çerçeveli iki diplomaya baktı. Yerinden kalkarak okudu. Fransızca olana ben Poli'den, ikisi de Peki ile dedi. Hayranlıkla ve sakalı boyu ağarmış doktorun sakin yüzüne, bal rengi tatlı gözlerine baktı. Doktorun karısı, ne güçlüklerle okuyup doktor oldu bilemezsin dedi. Okula gitmek için pireye ayak bastığında yetindi. Aris gidip doktorun yanına oturdu. Anlatır mısınız diye rica etti. Doktorun babası bir sünger teknesinin kaptanıydı. Bir oğlu, bu Andonis ve iki kızı vardı. Oğlu derslerinde birinciydi. Babası ona kafası olgunlaşsın, hesap yapmasını öğrensin ve tahtasının alaylarına maruz kalmasın diye ortaokulun sadece ilk iki sınıfını okutmak istiyordu. Niyeti oğlunun da bir teknenin kaptanı olarak hayata atılmasıydı. Ama çocuk okumayı seviyordu ve yaratılıştan terbiyeli ve utangaçtı. Babası kıvranıyor, bu zayıf çocuk kimseleri kumanda etmeye dayanamaz diye düşünüyordu. Sünger avcıları onu ezer. Adada okulu bitirince babası onu Samos adasındaki liseye yolladı. Oğlu iki yıl sonra Peki ile diplomasını aldı. Karimnos'a dönünce babası onunla konuştu. Dinle Andoni, anladığıma göre sen sünger işine gelmezsin. Ağır iştir bu. Ne sözünü dinletecek adam ister. Yalnız denizle ve içindeki canavarlarla değil, onlardan daha beter olan sünger ağacılarıyla boğuşmak zorundasın. Sen bunu yapamazsın. Ne olmak istiyorsun söyle bana. Mağazada satıcı mı, muhasebeci mi? Yoksa bir iki tanıdığıma başvurayım, sana belirledi bir iş versinler. Oğlu cevap vermedi. Başını eğmiş düşünüyordu. Bir şey demeyecek misin Andoni? Ne diyeyim? Efendim sensin. Ne uygun buluyorsan onu yap. Öyle yapacağım. Soruyorum cevap vermiyorsun. Memnun görünmüyorsun. Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Okumak istiyorum. Aa diyen babası bir süre düşündü. Öyleyse ne olmak istiyorsun? Doktor. Oğlunun bu sözü babasının hoşuna gitti. Ama insan ayağını yorganına göre uzatmalıydı. Dinle Andoni. İyi meslek seçtin. Hoşuma gitti. Ama iki kız kardeşin var. Biri 14'üne bastı. Öbürü 12'sinde. Ya küçük yaşta evlen ya da keşiş ol diye bir söz vardır. Kadınlar çabuk yaşlanır. Erkekler ise çocuk yapsın diye genç kadın isterler. Onun için dinle. Bir köşede epey param var. Şimdi bir damat bulunursa adını evlendireceğim. Küçük kız kardeşini sen üstüne alacaksın. Allah izin verir de birkaç yıl daha yaşarsam para kazanıp biriktiririm. O zaman hiçbir şeye ihtiyacın olmaz. Ne diyorsun? Efendim ne derse o olsun. Ama ben de elimden geleni yapacağım. Gerekirse diplomamı alır almaz evlenirim. Elime geçen dramama ile kız kardeşimi evlendirir, hayatını garanti altına alırım. Bu konuşmalar Ekim ayı içinde oluyordu. Babası sünger oğlundan dolayı birkaç gün olmuştu. İyi iş yapmış, şimdi hayaller kuruyordu. Ekim'in 16'sında baba oğul kayığa atladılar. Adaya bakliyat götüreceklerdi. Yolculuğu nasıl geçecek, oğlunun okul ne olacak, keşiften sorup öğrenmek için Amargos adasının yolunu tuttular. Andonis merakla, bunları keşif nereden bilsin diye sordu. Babası, anlattıklarına göre dedi, eski zamanda orada bir cüzdanlı varmış. Aynı zamanda yarı körmüş. Halk bu adamı oralarda kovalamış. Adam bir gün su ararken bir pınar buluyor. Biraz su içip elini yüzünü yıkıyor ve birden gözleri görmeye başlıyor. Sonra bütün vücudunu yıkıyor ve bütün yaraları geçiyor. Şehre iniyor, ayazma. Ayazma kutsal su. Bulduğunu ve hastalığını iyileştirdiğini anlatıyor. Bunun üzerine halk oraya şifacı Ayyorus kiliseciğini yaptırıyor. O günden beri pek çok hasta Amargos'tu ve başkaları oraya gidip iyileşti. Ciddi işi olanlar yolculuk, evlilik gibi o kiliseye gidiyor. Keşişe danışıyorlar. Keşiş ayazma alıyor. Onu inceliyor ve gelecekte olacak şeyleri söylüyor. Adaya varınca manastıra gittiler. İkonaları, ikona kutsal resim. Öptüler. Babası kiliseye bir miktar ince süngen ve para bağışladı. Keşiş kaç defa ayazma baktırmak istediklerini sordu. Babası iki defa dedi. Bir seyahat için, bir de oğlunun tahsili için. Kayalığın üzerinde gün doğusuna bakan kubbeli dört köşe bir yapı vardı. Bir metrekareden daha küçük olan tabanında dibi olmayan bir toprak testi bulunuyordu. Bunun üzerinde ortasında bir karış genişliğinde bir delik olan bir mermer tabaka vardı. Kubbenin içi Ay Haralanmes, Ay Yuris gibi azilerin resimleriyle süslüydü. Doğu tarafında Ay'a Varvara ve Ay'a Katerina'nın ikonaları vardı. En üstte ise İsa. Onun sonunda annesi Meryem, sonunda Yahya peygamber. Daha aşağıda İlyas. Batı tarafında baş melek Mikail. Su kayalıktan yavaş yavaş akıyor ve testiyi yarıya kadar dolduruyordu. Keşiş atkısını taktı. Ayyor ise dua etti. Bardağı alıp suyla doldurdu. Durup ciddi ve gülümüş bir yüzle bir süre suya baktı. Dudakları büzülmüş, kımıldanıyordu. Suyu boşalttı, yeniden doldurdu. Bu defa çocuğun başından bir saç kopardı. Suyun içine attı, dikkatle baktı. Dağın bağrından kopup gelen suda çeşit çeşit işaretler vardı. Yüzyıllar boyunca papazlar bunlara çeşit çeşit anlam verdiler, açıkladılar. Keşişin üzülmüş dudakları yavaşça aralandı. Suyu boşalttı, bardağı yerine koydu. Atkısını çıkarıp katladı. Kilisenin kapısına gitti. Süt limon uzanıp giden denize baktı. Kaptan ürkek bir tavırla, ''Ne vereceksin muhterem peder?'' dedi. ''Ay yalnız seyahate çıkmanı istemiyor. Adama dön ve bekle.'' ''Seneye süngeri çıkmadan önce gelip beni gör. Ya da mektup yaz, ayazmaya bakayım. Belki o zamana kadar ay yalnız fikrini değiştirir.'' Kaptan konuşmaya yeltendi. Kısa bir seyahate çıkacağını, oğlunu Pili'ye bırakıp oradan bakriyat alacağını söylemek isterdi. ''Ay yalnız bana bunları söyledi. Sen istediğini yap. Şimdi ikincisini dinle.'' Oğlum okuyacak, sevilecek ve herkes tarafından saygı görecek. Ama o zamana kadar çok acı çekecek. Ama o da geçecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Doktor sustu. Bir zaman sonra Ali sordu. Sonra ne oldu? Keşiş yeni bildi. Pire boğazında birden fırtınaya yakalanmıştık. Kayık boştu, alabora oldu. Ben sola, babam sağa düştük. Babam suların başını çıkarınca bana seslendi. Durmadım. Ben de öyle. Ona seslendim, durmadı. İplere takıldığını sandı. Suya daldı. Bir daha da çıkmadı, dedi doktor. Gözlerinde acı okunuyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar sakalını bıyığını ıslatıyordu. Karısı, Allah taksiratını affetsin, dedi ve istavroz çıkardı. Siz nasıl okuyabildiniz? Üstelik pek iyi bir diploma aldınız. Hem çalıştım hem okudum. Ne iş mi yaptım? Fıstık, mumut sattım. Aylarca ayakkabı boyadım. Gazete sattım, ırgatlık yaptım. Neler yapmadım ki? Geceleri lan boşunda ders çalıştım. Diploma imtihanlarından birkaç gün önce öyle oturmuş ders çalışırken yazılar dans etmeye, sunup kaybolmaya başladı. Gözlerim bir şey görmüyordu. Kağıtları bile görmüyordum. Sadece lambanın beyaz bulanık ışığını görüyordum. İçim acı ve ümitsizlikle doldu. Ah Allah'ım diye bağırdım, acı bana. Niçin bana işkence ediyorsun? Daha fazla dayanamayacağım. Allah kimseye böylesini göstermesin, dedi doktor. Leğene su koymuş, yatmış, gözlerindeki iltihap geçer diye kompres yapmış. Nafile, ümitsizlik. Onca emek, onca çalışma. Hepsi boşa. Üstelik yalnızlık ve sana bir çift söz edecek, bir bardak su verecek kimsen olmaması. Gözleri bandajlı, imtihan salonuna girmiş. Bir öğrenci arkadaşı onu elinden tutup profesörlerin karşısına çıkarmış. Göz hastalıkları profesörü ona çok yardım etmiş. Doktor, Allah ruhunu şad etsin diye mırıldandı. Karısı da aynı şeyleri söyleyip istavroz çıkardı. Alice dedi ki, doktor, izin verin bugünden itibaren sizi babam gibi seveyim ve size baba diyeyim. Yine o büyük güne kadar ara sıra evinize gelmeme izin verin. Bu hafta annem adaya gelecek ve sizi ziyaret edeceğiz. Akrabalarıymış gibi doktorun ve karısının elini öptü. Kalliope'yi selamladı. Onu yanağından öpmek istedi. Ama kız kıpkırmızı oldu ve annesine bir göz attı. Aris onu ilk gördüğü günden beri o altın sarısı gözlerini düşünmeden huzur bulamadığını söylemek istedi ona. Ama tabii bir şey söylemedi. Evden çıktığında bütün vücudunun sevinçli olduğunu hissetti. Uçacak gibiydi. Canlı adımlarla yürüyüp gitti. Seçimler çetin geçti. Yumruklar ve silahlar konuştu. Bir kişi öldü. Büyük ailelerden bazıları birleştiler. Vaktiyle Eraklis Mandakas'ın gölgesinde yaşadıkları yetmiyor muydu? Şimdi de oğullarından mı çekeceklerdi? Memleketi Allahsız, fesatçı ve dalgıç elbisesini kaldıracağını söylerken, her yıl olduğundan daha fazla dalgıç ve sünger adına hazırlanan bir yalancı mı idare etsinde? Suez kanalının denenmemiş, derin ve tehlikeli sularına o kadar çok adam gönderen ve bu adamlardan çoğunun mahvolmasına sebep olacak biri. Ama millet bunları söyleyenlerin ne mal olduğunu biliyordu. Dinliyor, başını sallıyor ya da gülüyordu. Bu ailelerin arasında sünger avcılarıyla Pelegar'da vardı. Onlara öğüt veriyor ve evet, Nikolas Ağa terstir diyordu. Dalgıç sulumuyla sünger avının ilerleme olduğunu, çünkü bunun daha çok para getirdiğini söylüyordu. Ama bu Nikolas yıllarca Paris'te kalmış, orada üniversiteye gitmişti. Ve iyi ilerlemeyi kötüden ayıracak biriydi. Dalgıç sulumunu kaldırtmak için elinden geleni yapacağına söz verdi. Eski usul tekmelerimizi insanı bir kat daha erkek yapan çıplak dalgıçlığa döneceğiz. 7 ay süren seferler bitecek. Herkes sağ salim memleketine dönecek. Kadınlarınız ve çocuklarınız sizi görünce sevinecekler. Ana babalarınız da. Yoris, Yannis, Nikolas, Drasos, Mihalos, Vurgun sonucu öldü. Kaptanları onları denize gömdüler. Ya da şunlar şunlar kötürüm olmuş, getiriyorlar gibi haberler gelmeyecek. Tabii bu büyük ailelerin de çalışanları, işçileri vardı. Onları ikramda bulunuyor, para harcıyorlardı. Ve seçimler yaman geçiyordu. Ama Nikolas bireyinin hakkıyla oyların %70'ini alarak seçimleri kazandı ve eğlenceler başladı. Şarkılar, sevinç çığlıkları. Tavernalar ve kahvehaneler bedava içki dağıtıyordu. Gece yarısına doğru 500 kadar delikanlı konağa gitti. Ev, avlu, sokak insan doldu. Varıllar dolusu şarap geldi. Herkes bardağını dolduruyor, yeni koca başının sağlığını içiyordu. Millet daha ayılmadan Aris'in Kalliope'yle düğünü oldu. Sabahlara kadar eğlence. Masalar sığır ve kuzu etiyle dolup taşıyordu. Süngercilerin boğazı durmadan şarap akıyordu. Kemanlar, utlar, sandurlar çalıyor ve denizin hayvanları şarkılar söyleyerek oynuyor, havaya zıplıyorlardı. Aris yanlarından geçerken, yiyin için gençlerim, şarkılar söyleyin, hora tepin, mutlu olmanızı ve efendinizin düğününü hatırlamanızı istiyorum, diyordu. Gün ağrıncaya kadar sürdü bu. Ve şafak sökerken kadın erkek, herkes ayağa kalkarak şu şarkıyı söyledi. Mera merese torayı ayvi garazi, torata puya torata idonya, torayı perdi kes, torayı perdi kopules, tora kelevidin tora lalun kelene, kisibin afendi mu kisibin kalemu efendi, Kisipin Angalyas'e kormit ki paresenyo, ki asan problemo bizak kesavyoni. Gün oldu, Tanrı ağrıyor. Şimdi kuşlar, şimdi bülbüller, şimdi keklikler, şimdi keklik yavruları. Şimdi ötüyor, şimdi ötüyor ve diyorlar ki, uyan efendim, uyan efcanım efendim, uyan serli vücuda, beyaz boğuluna sarıl. Memeler kar gibi. Günler geçti, haftalar geçti, bahar memleketin ve insanların kalbini tatlılaştırmaya başladı. Ustalar ve kalfalar sabah gün ağrırken işe başlıyor, gece geç vakitlere kadar lüks lambasının ışığında harıl harıl çalışıyorlardı. Eski kalasları değiştiriyor, yenilerini çakıyorlardı. Kalaf atlıyor, aralıkları dolduruyor, ziftliyor ve boğuyorlardı. Tekneleri donatıyor, denize salıyorlardı. Yeşil suyun köpükleri arasında bunları seyretmek göze okşuyordu.
Ayrım sonu.